Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağ olun.
Hocam bugün tasavvuf ve insan psikolojisi programında biraz hocam bu nefis tezkiyesi ve insanın yapısı meselesine dönmek istiyorum. Çünkü hocam bu mesele bütün hem psikolojinin hem tasavvufun temeli. İnsan nedir? İnsanın yapısı nedir?
Evet, evet.
Siz de terapistin usufi olursa kitabından da bakabilirsiniz eğer. Ben hocam biraz Mevlana Hazretleri çok hoşuma gidiyor bu manada. Çünkü Mevlana Hazretleri hocam hakikaten insanın yapısını çok güzel değişik metaforlarla açıklamış. Burada Mesnevi'den yine seçtiğim güzel bir bölüm var. Şöyle buyuruyor hocam. İnsanın topraktan yaratılan bedeni cevheri iyi bir demire benzer. Aynı olmaya kabiliyeti vardır. Onda dünyada da cennet, cehennem, kıyamet vesaire görünür. Hem de apaçık ve doğru olarak hayal yoluyla değil. İnsan hocam demiri diyor böyle cilalanırsa biliyorsun ayna gibi oluyor.
Evet.
Madenler değil mi?
Evet, evet. Yani ama bu tarafta paslanıp da çürüyüp dağılabilirdi yani.
Yani Allah bize o kapasiteyi vermiş. Mesela kediye, köpeğe, diğer mahlukata bunu vermemiş. En iyi akıllı papağan bile İstediğin kadar eğit.
Evet.
Bir insan çocuğu gibi konuşamıyor yani.
Evet.
Şimdi hocam sufiler o yüzden kendilerini geliştirmeyi, tezkiye etmeyi, arındırmayı işte o nasıl ki o demir cevheri diyelim topraktan,
İşliyor,
tozdan
evet.
Arındırılıyor. Bu konuda hocam ne diyor psikologlar diyeyim ben size. O tarafını sorayım şimdi biraz. Ya yani onlarda bir arınma, bir kişisel gelişim var mı?
Bazı psikologlar insanı böyle buruşuk bir kağıda benzetirler. Yani küçülmüş, daraltılmış, parçalanmış, büzüşmüş. Halbuki o koskocaman bir şey, devasa bir şey yani. Ama içinde potansiyel olarak var. Bu potansiyeli açmak, işte kendini gerçekleştirmek kavramı, özellikle varoluşçu, insancı psikologların vurguladığı kavram bunu ifade ediyor yani. İnsan içerisinde olağanüstü potansiyellerin olduğunu ama insanın bunları harekete geçirmesi gerektiğini, bunun için de çileyi zorunlu görüyor. Hep örnek verilir ya hocam, ben bir defa belgeselini izledim National Geographic'te. Şimdi ipek böceği kozada çıkma aşamasında. Şimdi o kozadan çıkarken kelebeğe dönüşüyor ya.
Evet.
Şimdi o kozayı atabilmek için kanatların olabildiğince şey diyor. Geriyor, zorlanıyor çıkarken. Mesela dışarıdan baktığınızda iyilik yapasınız gelir. Ya işte bu kadar zarif, güzel, hoş, rengarenk bir kelebek. Ya bu zahmet, aman kolu kanadı kırılır. Şuna ben bir azıcık müdahale etsem de bir makasla kesiversem olay bitiyor. Çünkü o zorlanma olmadan kanatlarına kan pompalanmıyor. Kan pompalanmadığı için de kozadan çıktığında uçamaz hale geliyor.
Hocam aynen bu insan doğumu gibi annesinden.
Aynen öyle. Ve hani tasavvufta da ikinci doğum çok vurgulanır ya. Birinci doğum biyolojik doğum, anneden doğum. İkinci doğum da insanın manevi doğumu.
Hocam siz dün Facebook'ta paylaşmışsınız. Dün mü önceki gün mü? Sühreverdi Hazretleri'nin
evet, Avarif'ül Marif'te.
Avarif'ül Marif'ten. İnsanın ilk doğumu dünyaya.
Evet.
Sanki hocam ikinci doğumu da buradan ahirete doğuyorsunuz. Hani dedi ya Mevlana.
Evet.
İnsan cenneti, cehennemi, kıyameti görebilir.
Evet.
Sanki hocam bu dünyadayken öbür tarafa doğup oranın hakikatlerini görüyorsunuz.
Evet.
Hocam şunu söyleyeyim o zaman. Bu kişisel gelişim ve diğer psikolojik yaklaşımlarda tabii iş tek taraflı. Sadece dünyadaki gelişim ve kemalat diyelim.
Evet.
Öbür tarafını düşünmüyorlar. Yani o zaman şöyle oluyor hocam. Bir ağaç düşünün. Ağacın sadece üst tarafını buduyorsunuz, efendime söyleyeyim, işte aşılıyorsunuz, dallarını evet. Kesiyorsunuz falan. Ama köküne, yani daha derin olan ruhuna en ufak bir bakım yapmıyorsunuz. Mesela diyelim ki kökünde bak kurtlar yiyor.
Evet.
Veya daha kökünde kumlu toprak var, kaya toprak var, onu temizlemiyorsunuz. Yani sadece dış görüntü ve insanın fiziki yapısını geliştirmek de belki tam yeterli olmuyor sufi açısından baktığımızda mesela.
Evet kesinlikle ve bunu şeyde de görüyoruz. Mesela psikolojide bir evreler var hocam. Birinci evrede insan sadece gelişmiş bir çıplak bir maymun olarak tanımlanıyordu. Gelişmiş bir hayvan olarak görülüyordu. Bu kimdi? Davranışçı yaklaşım ve psikanalitik yaklaşım. Watson'da, Pavlov'du, Freud'du vesaireydi. Ama baktılar ki bu insana tam olarak anlatmıyor. Çünkü insan mesela anlamsız yaşayamıyor. Halbuki hayvanların anlamı zaten kendi yaşamında Var. Diyelim ki leopar için anlam sadece leopar olmaktır.
Sadece ceylan yakalamaktır. O kadar.
Evet, evet. Ve leopar, ya ben leopar mıyım, neyim, ben ne olmalıyım diye bir şey sormaz. Ama insan soruyor. Mesela bundan sonra işte hocam buna tepki olarak, bu yaklaşıma tepki olarak varoluşçu insancı yaklaşım ortaya çıktı. Bunlar insanın anlam arayışında olduğunu, insanın anlamsız yaşamayacağını vurguladı. Fakat burada da şöyle bir sorun var. Her ikisi de hocam insanın yeteneklerini kabul ediyor. İnsanın aklını ve duyularını kabul ediyor. Ama sorun şu. İnsanın bir de kalbi var. Tasavvuf bu anlamda insanın aklına, duyularına ve yeteneklerine saygı duyuyor. Artı insanın kalbini harekete geçirmesi gerektiğini söylüyor. Yani kalbin doğuşudur aslında o ikinci doğuş.
Hocam Mevlana dün okudum. Çok güzel tahmin ediyorum ikinci ciltte hocam. İnsanın ruhla beden ilişkisini atla süvariye benzetiyor. Şimdi atın sağlık olması lazım. Gözlerinin evet. Keskin. İşte efendim kaslarının
güçlü
olması lazım ki.
Antrenmanlı olması lazım.
Ama diyor Mevlana Hazretleri hiçbir at diyor binicisi olmadan hedefe gitmez.
Evet.
Yani hocam bir at şurada.
O sadece otlamak için sağa sola dolaşır.
20 sene otlasa otlakta. Ya desen ki falanca köye git de filancayı getir desen.
Yapamaz.
Hatta orada diyor ki Mevlana niye gideyim? Niçin gideyim? Otlak daha güzeller diyor.
Hı hı, evet.
Hatta hocam çok daha güzel başka bir yerde bir de bu sefer katır şeyini kullanmış.
Benzetmesini
diyor ki katır bazen diyor hocam mücahidele kastederek sahibinden kaçar. Ruhtan kaçar dağlara doğru yükten kaçmak için. Arkasından sahibi der ki ya geri gel. Tamam burada yük var ama yem de var. Dağlarda seni her köşe başında bekleyen
yırtıcı
keskin bir kurt var. Senin kemiklerin şeker gibi ezer. Sen şimdi benden kaçıyorsun ama esasında hayattan kaçıyorsun. Belaya kaçıyorsun. Şimdi hocam Mevlana Hazretleri çok güzel bunu ifade etmiş. Yani bizim özümüz de her türlü gelişme potansiyeli var.
Evet.
Bu gelişimci psikolojiler, işte existential psikolojiler, varoluşu psikolojiler belli noktaya kadar eyvallah.
Evet.
Ama hepsi hocam ben şöyle düşünüyorum sadece buzdağının görünen kısmı ile ilgileniyorlar.
Evet.
Yani buzdağının altını inkar ediyorlar sanki.
Evet çünkü mesela şöyle hocam diyelim ki anlamsız yaşanmaz diyor varoluşçu insancı yaklaşımlarda. Var anlam olmadan insan yaşayamaz. İnsan
logoterapi
olmak,
hocam
mesela
logoterapi var değil mi?
Evet logoterapi özellikle vurguluyor Viktor Frankl. Fakat diğerlerinde de anlam vurgusu var. Mesela diyelim ki okurlarımız çok görmüştür. Amerikalı çok ünlü bir varoluşçu psikolog var. Yalom. Yalom'un kitapları böyle Türkiye'de en çok satan psikoloji kitapları arasında yer alıyor. Varoluşçu terapi diye böyle kalınca 500 sayfayı aşkın bir kitabı da vardır.
Evet.
İlahiyat çevrelerinde de çok okunan bir isimdir Yalom. Şunu söyler, insan anlamsız yaşayamaz eyvallah. Peki anlam ne?
Anlam yok.
Anlam sen gerçekte anlam yok.
Yok ama sen
kendi
uydur.
Kendine uydur.
Varmış gibi yap.
Ya şimdi bu çok felaket. Ben şey diyorum, varoluşçu insancı yaklaşım insanı alıyor tam kurtaracakmış gibi gösterirken onu gelip dehşetin eşiğinde bırakıp kaçıyor.
Uçurumun kenarına getiriyor.
Orada bırakıyor.
Diyor ki size uçurum yokmuş gibi davran.
He.
Yani şimdi, sırt çal.
Ya o zaman ben diyorum ki şey daha iyi o zaman yani. Öbürler daha iyi geridekiler. Çünkü onlar şey diyor. Mesela Freud Napolyon'a yazdığı bir mektup var. Diyor ki insan anlamı sorduğu andan itibaren hastadır. İnsan anlamı sormamalı.
Yani anlamını soran insan hasta. Halbuki hasta. Hocam tasavvuf anlam anlayışıyla başlıyor. Ben
evet.
Neyim, kimim, bu dünyada ne arıyorum sorusunu sorduğunuz zaman siz artık kemalata giden yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Niye?
Evet.
Çünkü hocam diğer dedik ya biraz önce yani bir kediler bir tavşanlar anlam sorgulaması yapmıyor.
Evet.
Yapıyorsan demek ki sen o hayvani bedeni aşıp ruhun tarafına
kesinlikle
yönelmeye başlamışsın.
Yönelmiş oluyorsun. Zaten şeyin kişisel gelişimler ve psikoterapiler çok büyük ölçüde yani belki transpersonel yaklaşımı bir ölçüde ayırmak mümkün. Bazı onun içindeki bazı yönelimleri. Hep ego geliştirme üzerine kurulu. Halbuki tasavvuf egonun ötesine, egoyu nefs kavramıyla özdeşleştirelim. Sonuç olarak nefs de bir sürü potansiyelleri olan bir şey, bir cevher.
Hocam çok sözünüzü balla keseyim. İmam Rabbani bunu keşfetmiş. Diyor ki Hindistan'daki bu Budistler, bu rahipler var ya hocam. Şamanlar, yoga yapanları yok ediyorlar
evet.
Biliyorsunuz.
Evet, evet.
Bunlar diyor hocam, aynen sizin dediğiniz söylüyor. İnsanın diyor nefsini geliştirirler. Ruhunu değil. Ama bugün hocam günümüzde nefis ve ruh o kadar gizemli ki neyin ne olduğu belli olmadığından adamın nefsi şiştiği halde ruhunun geliştiğini zanneder.
Evet.
Ve aldanmışlık içindedir. Hatta diyor ki hocam bunlara diyor ilahi kitaplar geldiğinde derler ki bizim bu kitaplara ihtiyacımız yoktur. Biz zaten kişisel gelişimizi, manevi gelişimimizi tamamlamış, aydınlanmış insanlarız derler. Yalom'un yaptığı gibi.
Evet, evet,
keşke
evet.
Cahil olsalar, hiç olmasa cahil olsalar belki.
Doğruyu bir başka bir şekilde bulma şansları olacaktı. Ama yanlış bilince düzeltmek daha zor yani.
Hocam hakikaten öyle. Yani bir Allah dostuna değişik zatları götürüyorlar. Terbiye yapsın diye. Bana herkesi getirebilirsiniz diyor. Yahudi, Hristiyan fark etmez. Ama diyor kibirli adamı getirmeyin. Çünkü kibirli adama yapacağım bir şey yok diyor. Adam dolu geliyor. Hatta Bahattin Nakşibendi Şangatırlar hocam. Bazen alimler gelirmiş çok ehemmiyet vermezmiş onlara. Bazen cahillere çok fazla ehemmiyet verirmiş. Derlermiş üstad niye böyle yapıyorsun? Ya alimler dolu gelip dolu gidiyor. Bizden alacakları hiçbir şey yok. Yani şey onlara boşta vaktimi kaybetmeyeyim.
Aklıma şey geldi, negatif transfer geldi.
Evet.
Şimdi öğrenmede bir teknik. Diyelim ki hocam siz daktilo, iki parmakta daktilo kullanmayı biliyorsanız 10 parmakta öğrenmek seçeneği. Hiç bilmeyen daha kolay öğreniyor. Çünkü iki parmakta bilen eli hep iki parmağa gidiyor. Şimdi hiç bilmeyen ise direkt 10 parmağı öğreniyor ya, doğrusunu öğreniyor ya, o daha kolay öğreniyor.
Ecdadımızın dediği gibi yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder hesabı. Eden. Bazen yarım bilgi yani
daha tehlikeli daha oluyor, tehlikeli. Engel oluyor, perde oluyor önünde.
Bilgisiz insan gidip bir hoca efendiye, bir alime, bir psikoloğa soruyor. Doktorla istişare ediyor. Az bile insan ben kendimi ilacımı yapar kendimi yutarım diyor. Sonra belki kendini zehirliyor hocam fark etmeden.
Evet. Aklım hocam siz demin dediniz ya kişisel gelişim. Ben ilk kişisel gelişim gruplardan bir tanesi Epikür'ü görürüm. Epikür'ün bir cemaati var. Kendine özgü bir cemaati var. Milattan önceki zamanlarda. Bunlar tezleri var. Diyor ki Tanrılar insanları yaratmıştır. Çok Tanrı'ya inanıyor. Tanrılar insanları yaratmıştır. Ama Tanrılar kendi alemlerinde o kadar mutludurlar ki onlar insanların bu kavgalarıyla, gürültüleriyle başlarını ağrıtmazlar diyor.
Çok şimdi, şeytani bir zeka hocam ya.
Şimdi mesela adamın ölüm damla hastalığı diye bir hastalık vardı hocam. Ondan adam muzdarip. Sürekli bir şey var. Ölüm kaygısı tetikliyor. Bu Yalom'da da var. Yalom'un özellikle çok yaşlı artık. Bir de bir trafik kazası yaşadı. Onlarla birlikte mesela varoluşçu terapi kitabı neredeyse şey üzerine kurar yani. Ölüm üzerine kurar. Pozitif tarafları da var şey der. Yani insan hep ölümle baş etmek için ne yaparsa insan ölümle baş etmek için yapar. Şimdi Epikür ölümle baş etmek için şey diyor. Ölümden korkmak anlamsızdır diyor. Çünkü yaşadığımız sürece ölüm yok. Ölüm geldiğinde de biz yokuz. Şimdi bunu hayvanlara diyebilirsin. Hayvanlar çünkü ölüm gelmeden onun için ölüm yoktur. Bilmez çünkü.
Ama Allah insan, ona şuuru vermemiş.
Ama insan bilir. Dolayısıyla sen işte ölüm gelmeden önce benim için ölüm yoktur demenin bir anlamı yok. Çok absürt bir şey oluyor yani.
Kaldı ki dinler gelmiş, peygamberler gelmiş, Allah dostları var.
Evet.
Yani böyle bir şansımız hiç yok. Ama hocam geçen bir belki geçen sohbetimizde sizinle paylaşmıştım. Bir ahbabımın bir yakını böyle bir üçgen kurmuş hocam. İşten meyhaneye, meyhaneden eve. Sabah iş, oradan akşamüstü meyhane, zil zurna sarhoş eve geliyor. Hasta falan olmuyor hiç bu zat. Ama belli ileri bir yaşta bir anda kanser teşhisi konuyor.
Oo.
Ya adamcağızın hiç böyle bir ölüm gündeminde yok.
Yokken.
Hiç yok yani, hasta bile olmamış, doktor bile gitmemiş falan. Bir anda hocam müthiş bir tabii şok.
Evet.
Ya bu ölüm nereden çıktı şimdi? Hiç gündemimizde yoktu. Hakikaten hocam bugün de yani Yalom'a hak vermemek elde değil. Çünkü bugün bazı Müslüman kesimlerde bile hocam ölümü hayatın dışına atma gayretleri var. Şimdi mesela eskiden camilerimizin haziresi olurdu.
Evet.
Mezarlık yanındaki evler belki daha makbul olurdu. Tefekkür meft yapılırdı. Şimdi eğer bir ev mezarlığa bakıyorsa çok daha ucuz fiyatı. Niye?
Kaygı uyandırıyor.
Ya kaygı uyandırıyor. Sabah kalkıyor adam şeyi görüyor. O yüzden yani hocam bugün de bir ölümden müthiş bir kaçış var esasında toplumumuzda.
Kesinlikle. Ölüm bile tıbbileştirildi, teknolojikleştirildi. Diyelim ki eskiden insanlar artık şey kaçınılmazsa tıbbi tedavi imkanı kalmadığında ne yapılıyordu? Eve çıkartılıyordu. Ama şimdi büyük hastanelerde hocam terminal bölümleri var. Yoğun bakım değil, terminal bölümlere.
Yani ölmeyi orada bekletiyor.
Orada bekletiyor.
Hocam ben buna çok karşıyım ya.
Tabii şimdi düşünün orada şimdi tamam çocukların bir insanı ölmekte o görmesinin bir şeyi var. Ama hayatın gerçeği de bu. Şimdi ölümle yaşam arasına bu kadar büyük mesafe koydun mu bu defa işte yaşamı absürt hale getiriyorsun. Çünkü ölüm de yaşamın bir parçası. Şimdi insan da yaşarken hocam hiç durmadan aslında ölüp ölüp diriliyoruz. Hiç durmadan hücrelerimiz ölüyor, yenileniyor. Mesela bütün bir cildimiz en ağır organ hocam bu arada cildimizmiş.
Kaç kilo hocam cüsse? Bayağı bir...
Tabii ki cüsseye göre değişiyor ama evet. Oran olarak en ağır cisim toplam insanın şeyi cildi.
En ağır evet.
Cilt dediğimiz bu sadece yüzey değil bunun katmanları da var.
Tabii.
Ve hepi topu 28 günde hocam bütün cildimiz hücreler ölüyor yerine yenileri geliyor. Yani ölüm zaten bizim doğamızda var. Şimdi ama öbür türlü olduğunda ne oluyor? Bizim Karadeniz'de hocam evlerin yanlarındadır bazılarının.
Hocam ben gördüm çok hoşuma gitti esasında. Yani annenizle babanızla devamlı bir iletişim içindesiniz.
Bir şey hocam, yoktur onun için mesela. O kadar ölüm kaygısı o kadar şeyi o kadar yani olağanlaştırıyor. Hayatın bir parçası haline getiriyor
şimdi
yani.
Şimdi hocam bu termal bölümleri kapatmak lazım bir hastanelerin. Yoğun bakım demiyorum. Yani evet. Adam %100 ölecek hastanede ölsün. Ya bırak gitsin çoluğun çocuğuna seyahatler etsin. Evladım bak ben şöyle şöyle hayatım tecrübelerim oldu. Şunları şunları yapın bunları yapmayın. Hocam bizim pek çok İslam tarihinde böyle son nefeste büyüklerin verdiği tavsiyeler vardır.
Evet.
Şimdi hatta Yakup Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ben diyor öldükten sonra neye tapacaksınız? Evet Allah soruyor mesela. وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ diyor. قَالُ نَعْبُدُ اِلَٰهَكَ وَاِلَٰهَا اَبَائِكَ Evlatlar da diyor ki tabii ya senin ilahına. Babalarının ilahına yani Rabbimize taparız. Merak etme. Şimdi hocam dediğiniz gibi yani o ahiretteki en büyük bağlantı olan ölümü. Çünkü ölüm ahirete geçiş ya.
Evet.
Onu evlerimizden dışarı atarak şu anda evde ölüm diye bir şey kalmadı. Yani ani ölümler hariç bir insan hani böyle birkaç günde ölecekse kesin hastaneye götürülüyor. Solunum cihazına bağlanıyor. Üstü başı da soyuluyor. Annesi yani evladına, babası evladına ne bileyim veya evlat anasına babasına bir son bir sözünü söyleyemeden, son bir nasihatini veya sevgi duygularını paylaşamadan yapayalnız hastanenin o soğuk ortamında
evet.
Keşke hocam eskiden yapıldığı gibi ya götürün bu artık hastanızı. Onun bir haftası kalmış. Bir ayı kalmış. İstediğini yesin içsin. Hem madden mutlu olsun.
Evet.
Hem de çoluğunla, çocuğunla, eşinle, dostunla vedalaşarak, helallaşarak, muhabbetleşerek evet. Vefat etsin denilirdi. Bugün hocam çok güzel bir noktaya yani parmak bastınız. Sanki hocam bu bilinçli yapılmıyor ama bilinçsiz bir şekilde de bile olsa.
Hocam kapitalizm her şeyi metalaştırmak istiyor. Ölümden bile para kazanmak istiyor aslında.
Çünkü ölürken adam bir hafta hastanede yatacak diyor. Acil serviste şu kadar para.
Tabii. O terminal bölümde yatmanın da bir şeyi var yani. Mesela benim yeğenim diyorum bir yakınım şeydi terminal bölümünde çalışıyordu. Bazen şey diyordu. Ala bugün 4 tane paket yaptık. Ben ilk önce anlamıyordum. Dedim ne paketi ya sen hastanede değil misin? Dedi adam öldü işte paket yapıyoruz
Allah
yani.
Allah Allah ne şimdi kadar acı.
Işte, metalaşmanın bir şeyi yani bir cenaze kaldırmıyorsun artık yani bir paket yapıyorsun.
Yani hocam şöyle olsa mesela herkes evinde güzelce vefat edip akrabaları falan bir vedalaşsa insan ibret alırlar.
Eskiden ne kadar yaygındı hocam ben şeyi hatırlıyorum çocukluğumda teyzem bir akrabamız vefat ediyordu o gece dehşet bir fırtına var. Bizim Karadeniz'de de evler birbirine uzak hocam. Teyze biz çıksak yani bizi fırtına alıp sizi. Götürecek bizi yani. O halde gidemedik. Gidemedik. Biz de o zaman bacak kadar çocuğuz. Gidemedik. Gelenekte insanlar o kadar çok gözlemlemiş ki şey diyorlar yani ölüm sarhoşluğu yani
sakratı mevt diyoruz
o hali hissediyorlar ve haber veriyorlar. Millet geliyor karşılıklı helalleşmeler oluyor yani.
Hocam orada ne dehşet bir etkileşim oluyordur değil mi?
Tabii.
İnsanlar yani ölüme yakınlığı görüyorlar.
Evet.
Belki o ölen insan son nefesinde, hatta hocam böyle bir kitapta var onu da söyleyeyim. Son nefeste söylenen sözler diye. Bir komutan diyor ki, buradan diyor bir deveyi bile vuramazlar diyecek askeri. Diyor komutanım başınızı aşağıya indirin. Hani karşıdan. Buradan bir deveyi bile derken adam küt ölüyor. vuruyorlar. He. Yani cümlesini tamamlayamıyor. İsa Aleyhisselam'ın meşhur sözleri vardır. Tanrı beni niye terk ettin? Demez mi ama İsa Aleyhisselam da
şeyde mevcut İncil'lerde
var. Mevcut başka bir yerde İncil'ler. Her şey evet. bitti diyor mesela. Bunu peygamber söylemez. Şunu diyeceğim. Bu son nefeste söylenen sözler çok hikmetli sözler olabilir. Hocam bütün bunları kaybettik maalesef. Hocam
hocam tam burada hemen bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi Amerika'da Missouri Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Şimdi genellikle şöyle bir kanaat var ailelerde. Çocuklarda, yetişkinlerde falan yani ölümle ilgili bahisler şey uyandırır. Yaşamdan korku soğutur. Ve kaygı. Bir de yaşamdan soğutur tarzında şeyler.
Var. Evet. Bu inanç var hocam.
Böyle bir inanış var. Ama yapılan araştırmalar hocam şunu gösteriyor. Ölümü tadacağını düşünen insanların motivasyonları daha yüksek.
Hocam tatmak kelimesini siz mi seçtiniz yoksa?
Yok.
Orada küllü nefsiniz laikatül mevt estağfirullah. Her nefis ölümü tatıcıdır diyor ya.
Bu şeyin kullandığı kavram. Niye onu tercih etmiş? Bilinçaltına nereden ulaşmış? Amerika'daki Missouri Üniversitesi'ndeki.
Evet hocam.
Bu çeviri tabii ama öyle bir temele dayanıyor. Orada yaşamın kıymetini bilmek oluyor. Ölümü görmek, ölüme tanık olmak ve ölümü düşünmek. Aklıma şey geldi hocam. Yani mesela niçin tasavvufta tefekkürü mevt diye bir şey var yani.
Hocam her gün yapılıyor biliyor musunuz?
Değil mi?
Yani tarikatların pek çoğunda seher vaktinde tam o esas derse geçmeden önce ölümü düşünüyorsunuz. Sırat köprüsünü düşünüyorsunuz. Sorgulamayı düşünüyorsunuz. Ve hocam bu hayata mana veriyor. Esasında Mülk suresinde ellezî halakal mevt vel hayat. Allah önce ölümden bahsediyor hocam. Diyor ki müfessirler Allah ölümü ve hayatı yarattı. Hayatı ve ölümü demiyor. Evet. Niye? Çünkü ölüm olduğu için hayatın bir manası var. Hakikaten hocam ölüm olmasa şu anda ne yapardık herhalde? Çok manasız bir hayat olmaz mıydı? Kimimiz yani sabah akşam bir ağacın gölgesinde oturur yer içerdik herhalde. Manasız bir hayat olurdu yani. Kötüler hocam bütün kötülüklerini her gün katlayarak yaparlardı.
Evet.
Nasılsa ölüm yok. Yaptığım kötülük yanıma kar derdi. Evet hocam çok ilginç buldum bu araştırmayı ben.
Ve bu şeyde özellikle varoluşçu insancı terapilerde sonra transpersonel terapilerde ölüm konusu bayağı bir işlenmiş. Hatta şey var ölmekte olan insanlara dönük terapi programları bile var artık hocam. Batı'da çok uzun zaman şeye karşı ölüm konusu psikolojiden dışlanıyordu. Hatta mesela kullanılan kelime de şeydir. Exoldu biliyorsunuz.
Exoldu. Yani. Evet.
Exoldu yani.
Bilinmeyen oldu manasını biliyorum.
Exit çıktı gitti gibi. Yani bilmiyorum ben kelimenin kökenini ama.
Bilinmeyen veyahut da exit çıktı gitti artık bizim sağımızı ilgilendirmiyor.
Yani ama şimdi ne kadar şey oluyor. Yani absürt oluyor. Yani gayri insani bir şeye getiriyorsun yani. Hale getiriyorsun yani.
Bugün hocam demek ki artık ölümü psikologlar da kabul etti. Onu öncesine hazırlamak belki. Mesela hocam dediğiniz gibi
tanatoloji işte, diye hocam özel bilim dalı var artık yani şeyle ilgilenen ölüm üzerine araştırmalar yapan ölümle yakın deneyimler diye psikoterapilerde artık şey var özel bir alan da var bu konuyla ölüme yakın deneyimlerde insanlar neler yaşıyor neler görüyor çünkü bunu aynı zamanda şey konusunda bir ipucu olarak düşünüyorlar öte alemle ilgili bir ipucu olarak ve çok ilginç ortak şeyler var. Stanislav Grof ve karısının hocam bu konuyla ilgili şeyleri de var özel bir merkezleri de var bu bilgileri derleyip toplayıp çok ilginç şeyler çıkartıyorlar sonuçlar çıkartıyorlar.
Evet hocam konu şuradan gelmiştik. Bugün nefis tezkiyesi demek hocam ölümü hatırlamak bir tezkiye edecek. Hocam şimdi tekrar Mevlana'ya dönersek şöyle diyor hocam. Hani demişti ya insan evet. Demir cevheri gibidir. Demir gerçi karadır, nursuzdur. Fakat cilalamak ondaki karalığı giderir. Demir cilalanır, yüzünü güzelleştirir. Bu suretle suretler ondan görünebilir. Yani aynı haline gelince artık.
Yani bir demir bile aynaya dönüştürülebiliyor.
Evet
yani.
Hocam yani tasavvuf esasında demiri. Aynaya. Esasında hocam bu kalp tabii paslı bir ayna gibi düşünülür tasavvufta. Parlatıldıkça bütün alemleri içine alabilecek kadar da hocam hakikaten aynalar çok geniş biliyorsunuz. Yani bir aynayı gökyüzüne tutsanız yüzlerce yıldızı içine alır. Şimdi o yüzden bence bu tasavvufun hocam şeyini çok iyi anlamamız lazım. Psikoterapilere olan katkısını.
Kesinlikle.
Yani kökünden hallediyor problemi. Siz ruhunuzu da temelden iyi bir yerde konumlandırırsanız.
Evet.
Artık nefis, beden kendiliğinden bir dengeye giriyor artık. Yani otomatik bir iyileşme süreci var. Hocam keşke şöyle bir çalışmalar yapılsa. Ben bunu çok istiyorum ama yapmak da kolay bir iş değil. Sufilerin ruh sağlığı, mutluluk seviyeleri. Hatta hocam hayat uzanımları. Hakikaten hocam uzun yaşıyorlar.
Şeylerle ilgili mesela hocam araştırmalar var. Batı'da özellikle. Diyelim ki meditasyon yapan insanların.
Hocam benim dediğim bunlar ve, çok var.
Beden ve ruh evet. sağlığına etkisi nedir diye. Hakikaten şeyle ilgili mesela sufilerle ilgili bu tür çalışmalar. Diyelim ki devranda ya da hatmi haceganda acaba insanların beden ve ruh hallerinde ne tür şeyler oluyor? Değişiklikler oluyor.
Veya hocam yani normal bir sufinin manevet erbabı insanların. Günlük hayattaki
yansımaları,
stresleri, efendim, nabızları. Çünkü mesela sufilerde fazla stres olmuyor, kaygı olmuyor. Rızık konusunda Allah'a güveniyorlar. Zikir çektikleri için bedenlerinde böyle bir yumuşaklık, sadelik. Hatta hocam İbn Hacibe diye bir zat var. Yüzleri daha güzel olur diyor. Şunu da söylüyor. Yani bu yüz güzelliğinden kastım beyaz olmak değildir. Çünkü Araplarda beyazlık çok önemli. Zencefil olsa diyor, yüzü parlar diyor. Hani bize kara suratlı falan deriz ya bazen hakaret evet, etmek evet. için. Hayır diyor yani cildi esmer olsa bile Allah onun yüzüne bir nur verir diyor hocam. O yüzden hakikaten bizim bu sufiyenin kitapları hocam nefis tezkiyesi. Tabii bunun psikolojideki karşılığı biraz terapiye denk geliyor hocam.
Evet giriyor ama tabii orada şey tasavvufta olduğu gibi niteliksel bir şey yok. Niteliksel değil de daha çok niceliksel bir gelişme var. Tezkiyede ise diyelim ki kibirden, riyadan, gururdan arınmak da var. Ama diyelim ki bu bakıyorsunuz psikolojide egoyu güçlendirmek için bir referans olarak da görülebiliyor.
Tam
bunlar
tersi oluyor yani. Senin
olabiliyor.
Kibrini artırıcı, bencilliğini artırıcı evet. terapiler de oluyor maalesef.
Ve şey veya bunları o kadar şey etmiyor, önemsemiyor yani. Çünkü sonuçta siz o insanın da merkezi egoyu gördüğünüzde neyi geliştiriyorsunuz? Egoyu geliştiriyorsunuz. Ama evet. tasavvuf insanla merkezi kalp görüyor. Dolayısıyla kalbini genişletmek, kalbini güçlendirmek üzerinden yürüyor.
Hocam şimdi Mevlana Hazretleri tabii çok ilginç bir şekilde bunu yapmayanlara da birkaç sözü var. Biraz da serttir bazen üslubu. Mevlana Hazretleri böyle çok yumuşak, çok barış sever, aşık bir insan olarak bilinir ama.
Bir de Celalettin Celalli yani.
Mesnevi'yi okuduğumuz zaman bak şimdi ne diyor hocam? Bi namaz. Yani namaz kılmayanlara bize bey namaz derler ya hocam.
Farsçada.
Arapçada hocam sizsiz manasına. Namazsız demek.
Arapça Farsça karış.
Bey namaz diyelim hocam biz. Cilalanmayı bırakmışsın. Da heva ve hevesinin iki elini de açmışsın. Heva ve heves kapandı mı cilacının eli açılır. Gayb aynası olan demirde bütün suretler görünür. İçini kararttın, paslattın. Şimdi hocam bir kısmı insanlar da tam tersine aydınlanmak için değil de nefsi karartmak için uğraşıyorlar. Yani bunu nasıl yapıyorlar hocam derseniz ruhu yok saydığınız zaman ruhu öldürmek için, boğazlamak için ruh ibadet ister, tefekkür ister, zikir ister.
Aynen.
Bunları vermiyorsunuz. Tamam yani şöyle düşünün hocam hani hadiste de geçiyor ya bir kadın cehenneme gidiyor. Yani kediyi öldürdüğü için açlıktan. Evet kediyi kilitlemiş. Bıraksaydı diyor dışarıda yem işte
yiyecek
yerdi,
olurdu.
Fare yerdi neyse. Şimdi ruhu eve hapsetmişsiniz. Ruhun sevdiği bir Kur'an, bir ilahi, bir efendim maneviyatı çağrıştıran bir güzellik dinletmiyorsunuz ruhunuza. Güzel bir efendim tefekkür yaptırmıyorsunuz. Hocam bu ruh can çekişerek ölüyor sonra.
Evet.
Şimdi onu söylüyor yani. Bey namaz diyor. Namaz çünkü hocam ruhu güçlendiriyor biliyorsunuz. Tefekkür, zikir. Sen diyor tam tersine heva ve heves kapısını açtın tamamen. Hocam birinci bölümde söylemiştim ben at.
Evet.
Tek işi otlamak olan bir at düşünün yani şimdi. Bugün de hocam sanki öyle bir şeye düştük.
Öyle bir döngü. Evet mesela bunun şey ekonomik yansıması da var hocam. Tüketim kültürü.
Evet.
Şimdi Descartes diyordu ki ünlü filozof düşünüyorum öyleyse varım. Şu anda geldiğimiz noktada hocam tüketiyorum öyleyse varım. Dolayısıyla ne kadar tüketiyorsanız işte ev, araba, tatil, giyim, kuşam, işte sinema, gezmek, tozmak falan yani.
Zaten hocam o reklam kültüründe o hep aşılanıyor. Yani çok evet. tüketen bir kadın, evet. her gün şampuan kullanan, güzel arabaya binen, marka kıyafet giyinen bir insan, beyefendi, hanımefendi fark etmiyor. Daha çok insan.
Evet.
Bunu yapmayanlar, kuaföre gitmeyen, saçını falanca şampuanla yıkamayan, evet. falanca kredi kartını taşımayan insan ise bunlar ikinci, üçüncü, beşinci sınıf dışlamış insanlar.
Yani şeyin Fromm'un bir kitabı ismi hocam çok şeydi, dikkat çekici.
Evet.
Fromm bu arada şey humanist psikolojinin önemli isimlerinden, Freud'un öğrencisi ama çizgi olarak evrilmiş humanist psikolojinin çizgisinde sahip olmak ya da olmak. Şimdi
olmak mı? Yani o şey olmak diyor, sahip olmak mı?
Ya işte bunların karşıt olduğunu söylüyor işte. Sahip olarak biz insan olmayız diyor. İnsan olmak vardır diyor. İnsan bir şeylere sahip olarak olmaz. İnsan sahip olduğu şeylerin dışında bizatihi insan olarak ne kadar kendini geliştirirse anlamlı olan odur diyor yani.
Hocam bunu...
Yani mal, mülk, şan, şöhret bunlara sahipsindir ama bunlar insan olmak için şey değil, yeterli değil. Hani eski hikayedir ya hocam, şey diyor, ben sana vali olamazsın demedim, adam olamazsın dedim yani.
Meşhur bizim kültürümüzün hikayesidir.
Evet, evet.
Hocam bunu Mevlana'da çok güzel bunun yansımaları var. Bir yerde diyor ki Mevlana, bir fakir adam karısı dırdır ediyor. Ya paran yok, pulun yok falan. Ya diyor, mal mülk diyor, başın kelini saklamak için diyor, bir şapka gibidir. Halbuki benim saçlarım çok güzel. Yani ben de insaniyet olarak
evet,
güzel vasıflar var. Benim diyor parayla, pulla, şöhretle kendimi yani göstermeye ihtiyacım yok diyor. Esasında hocam tasavvuf tamamen olmak.
Evet.
Hatta sahip de olmamak. Çünkü çoğu zaman sahip olduğunuzu düşünürken esasında hocam sahip olduğumuz şeyler bizi bize sahip oluyor.
Aynen öyle. Semnun Muhib'di galiba değil mi? Bir Sufi.
Semnun Muhib evet.
Şey diyordu. Sufi diyor. Ne maliktir ne memluktur. Yani ne bir şeye sahiptir ne de bir şey onlara sahiptir, onunla sahiptir.
Hiç kimse ona sahip olamaz manasında. Sadece Allah'a kuldur.
O bir şeye de sahip olmuyor.
Evet. Şu manada hocam bunu Sufiler şöyle keşfetmişler. Bugün hocam minimalizm hareketleri var ya.
Evet.
Bu çok yaygın biliyorsunuz Batı'da. Şimdi hocam kafaya koyuyorsunuz. Ben şu arabaya bineceğim diyorsunuz. Şu evde oturacağım. Kafanızda toplumda size bazen bir resim çiziyor. Başarılı insan diyor. Şu marka arabaya biner. Şöyle güzel bahçeli evde oturur. Şimdi hocam ona kavuşmak için gecenizi gününüzü katıyorsunuz. Çoluğu çocuğu görmüyorsunuz. Eşinizi görmüyorsunuz.
Evet.
Anneni babanızı ihmal ediyorsunuz. Telefon bile açmıyorsunuz. Arkadaşlar, akrabalar zaten yok sayıyorsunuz. Sonra hocam 60 yaşınızda o ideallere kavuşuyorsunuz. Sahip oldum. Ama oldunuz mu?
Olmadınız.
Hiçbir şey olamadınız.
Ve neler kaybettiniz? Bir şey hocam, kişisel gelişim öyküsüdür. Anlatırlar işte, bir kişisel gelişim uzmanı Meksika'da bir köyde bir balıkçı barınağında oralarda tatil yapıyor. Balıkçıya diyor ki, ya senin diyor böyle küçük bir şeyin var, teknen var. Ne yapman lazım? Sen daha çok balık tutabilirsin. Kredi çekersin, büyük bir motor alırsın. Sonra yani küçük bir evde yaşıyorsun. Buraya diyor görkemli bir ev yaparsın. Sonra şunu yaparsın. Sonra diyor
bir köye
yerleşirsin. Emekliliğin tadını çıkartırsın. İyi de ben şimdi yapıyorum diyor onu diyor.
Aynen
tamam mı?
Hocam, aynen.
Şimdi
hocam çok ilginçtir. Bugün hepimizin hayalinde şöyle güzel bir bahçeli ev olsa.
Evet.
Organik sebzemizi,
meyvemizi yetiştirsek,
tavuklarımızdan organik yumurta yesek, hatta sütümüzü bile kendimiz yapsak. Esasında hocam köylülerin hepsi bunu yapıyor.
Evet.
Ama hocam bak, algı meselesi. Şimdi şehirli çalışan profesyonel yani mesleği olanların en büyük ideali bu. Ama köyde bunu yaşayan, her gün organik beslenen bir köylü amcamıza, teyzelerimize sorsan onlar derler ki, ah derler, şimdi bir memur olmak varmış. Masa başında şöyle klimalı bir ortamda biz güneşin çatında derler, bizim orada yanıyoruz. Efendim hayvanların işte ters derler bizde hocam.
Evet, evet, evet.
Atıyorsun, temizliyorsun falan. Hayat mı bizimki derler ama esasında hocam yani tabii insan olmak, minimalist, ihtiyaçları aza indirip. Çünkü hocam köydeki insan kimseye bağımlı değil nispeten.
Evet.
Yani az toprağı varsa ekiyor, biçiyor falan filan.
Kendi kendine geçiniyor.
Kendi kendine yetiniyor. Bu sefer işte morgıç dediğimiz o bela yok.
Evet.
Ev kredisi almıyor. Hocam tam bir kölelik. 30 sene bir bankaya köle oluyorsunuz. Halbuki hocam köylerde evvelden 5-10 köle toplanır. İmece
ev
usulü ise ev yaparlardı. Evlenecek kimselere. Veya hocam eviniz yandı mı? Ben hatırlıyorum, bizim köyümüzde yıllar önce birinin evi yanmıştı. Birkaç ay kalmadan eskisinden daha güzel ev yapıldı o köyde. O kadar basit hocam. Şimdi biz bunu kapitalist sistem o kadar bir hale getirmiş ki, büyük ideal. Bir insan hocam yani ömür boyu çalışsa şöyle bir insani bir eve sahip olamıyor. Özellikle büyük şehirler için söylüyorum.
Evet.
Halbuki hocam ecdadımız devesine sarmış çadırını, bir deve yük. Herkesin de bir deve yükü kadar çadırı varmış esasında.
Evet.
O yüzden hocam tabii yani tezkiyeden başladık ama yani tükete.
Ama tezkiye bir arınma değil mi hocam?
Arınma.
Şimdi burada da aşırı eşyadan arınıyorsun hocam. Aşırı tüketimden arınıyorsun. aşırı bağımlılıklardan arınıyorsun. Yani aslında şimdi bir yandan kapitalizmi doruk noktasında yaşayıp tüketim kültürünün bir nesnesi haline gelip öbür taraftan da ruhsal olarak arınacağım demek olmuyor yani. Beraber gitmiyor bunlar.
Hocam şöyle söyleyeyim yalnız Gazali Hazretleri, bazı insanlar yani malı Allah için kazanır, Allah için harcarlar da zengin gibi değil, orta halli bir Müslüman gibi yaşarlarsa onlar başarabilir diyor. Bugün hocam çok ilginç, Batı'da bile yani adam milyar dolarlık şirketi var. Hocam köylü gibi yaşıyor. 15 yaşında Volvo'ya biniyor. Bilmem isimlerini vermeyeyim, hiç reklam olmasın. Ama hocam bazen de bakıyorsunuz, bunu geçen bir hocamız da yazmıştı bir gazetede. Yani bugün diyor Müslüman kesimin sonundaki zengin olanları gayrimüslimlerden daha çok israf ediyorlar.
Evet.
O da çok acı bir şey hocam.
Tüketim manyağı haline gelmiş. Yani,
bir Müslümanın bu hale gelmesi hocam ne kadar acı.
Evet. İşte dengeyi bozduğunda böyle oluyor. Büyüğü bozuyor yani.
O zaman hocam biz şunu söyleyelim. Mevlana Hazretleri gibi her zaman kendimizi cilalamanın, parlatmanın manen tabii.
Tabii.
Arabamızı, evimizi değil yani. Ruhumuzu yoksa, parlatmanın peşinde olalım. İnsanlık olmaktadır. Sahip olmakta değil. Olmaya, ermeye, hani olmuş, ermiş derler hocam bizde.
Evet.
Bakalım diye isterseniz programı burada bitirelim.
Evet, bu kadar güzellik uzmanı var hocam. Bir tarama yaptığınızda her tarafta güzellik uzmanı var. Güzellik demek ki sadece görsel güzellik, içsel güzellik uzmanlarına da bizim şiddetle ihtiyacımız var yani.
Bunlar hocam işte gibi. Şeyhlerdir, Sufiler. Allah dostlardır. Evet. Çok hocam teşekkür ediyoruz. Allah hem içimizi hem dışımızı güzel yapsın.
Amin.
Duasıyla. Evet, evet. Bu programı burada bitiriyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarlatıyoruz.